Dolayısıyla bir şeye dikkat etmeniz lazım. Duygular birbirleri ardına sıralanan haller değildirler. Duygular düz, kayıtsız bir çizgi üzerinde varlığını sürdüren bir varoluş biçiminin gücünün artışı ve azalışlarıdırlar. Her azalış bir kederdir, her artış bir hazdır. Ama insanlar bütün bu duygulanışlara şimdiye kadar her birine farklı adlar takmışlardır. Keder, nefret, korku, umut, öfke, yani heyecanlar. Basitçe. Spinoza bunları tek bir plan üzerinde birleştirme gibi bir şey yapıyor. Aslında bu tamamen öyle bir kalkulus şey açısından, Spinoza açısından. Duyguların grameri'nin içerisinden bir kalkulus, bir hesap geçiyor. Hatırlarsanız bu sevme konusunda sevmenin basitçe haz almaktan ibaret olduğunu söylediydik. Dış bir nedenin imgesi eşliğinde haz alma. Yani varoluş gücüm artıyorsa, dış bir nedenin imgesi eşliğinde varoluş gücüm artıyorsa demek ki haz alıyorum. Dur bu. Buna sevme deniyor. Dıştaki bir nedenin etkisi eşliğinde, imgesinin etkisi eşliğinde keder duyuyorsam bu nefrettir. Nefret kederden başka bir şey değildir dolayısıyla. Öfkeyi de aynı şekilde tanımlayabilirsiniz. Yüce gönüllülüğü de aynı şekilde tanımlayabilirsiniz. Bütün duyguları, umudu da aynı şekilde tanımlayabilirsiniz. Umut bir sevinçtir. Gelecekteki bir kurtuluşun, bir durumdan kurtuluşun, muhtemel bir durumdan kurtuluşun fikri eşliğinde aldığınız haz umuttur. Gelecekteki herhangi bir kurtuluşun fikrinin dışlandığı başka bir fikirle karşı karşıya kaldığınızda, başka bir fikir size geldiğinde bu fikrin belirlediği keder ise korkudur. Dikkat ederseniz duygulan sürekli bir varyasyon halinde beliriyor dolayısıyla. Kayıtsız bir momentten geçen, yukarıya vuran ve aşağıya vuran. Spinoza'nın Mistik denilen son kitabı, Etika'nın son kitabının neresinde mistik olduğunu genelde insanlar pek doğru yorumlamıyorlar gibi geliyor benim. Bu son kitaba bakarsanız orada karşınıza Tanrı'yı çıkarır gerçekten. Şu tür önermelerle kimse Tanrı'dan nefret edemez. İkincisi sevmedeki karşılıklılık üzerine konuştuğumuzu hatırlarsanız kimse kendi sevgisi Tanrı, karşısında Tanrı'nın kendisini sevmesini talep edemez, isteyemez. Şimdi bunlar ne demektir? Tanrı mutlak olarak sevilir demektir. Yani varoluş ya da doğa. Spinoza'nın neden Tanrı'dan kimsenin nefret edemediğini şöyle ispatlamaya yöneldiğini de görebiliyoruz. Özellikle mektuplarına falan baktığımızda duyguları belirleyen, duygulanışları belirleyen fikirlerin biçimsel bir niteliği olduğunu söylemişti. Biçimsel bir gerçekliğe sahip olduğunu. Bir fikir esas olarak nesnel bir gerçekliğe sahipti. Bir nesneye tekabül etti ölçüde. Tanrı fikri bir nesnel bir nesneye sahiptir. Bir sinek fikri, bir tasarım. Bir nesneye sahip olduğu ölçüde nesneler bir gerçekliğe sahiptir. Ve bu nesneler gerçeklik her fikir için aynıdır. Nesnesi olması açısından bakıyorsunuz. Oysa bir fikrin de fikrini oluşturabildiğim ölçüde bende bir tanrı fikri var. Tanrı fikrine dair bir fikir oluşturabildiğim ölçüde bunun eşliğinde duygulanmaksızın edemem. Bende bir sinek fikri bulunduğu ölçüde sinek fikrine sahip olduğumu algılayan başka bir fikir olduğu ölçüde sinek fikrinden etkilenmeksizin edemem. İnsan çünkü spiritüel bir otomat. Yaşayan bir varlık. Olma gücü ve eyleme geçme gücü azalan ve çoğalan bir varlık. Mutlak olarak eyleme gücünüz azalırsa ölürsünüz. Mutlak olarak eyleme gücünüz ise artamaz. Çünkü biz sonlu varlıklarız. Mutlak olarak eyleme gücünün en üst düzeyde olduğu varoluş biçimine Tanrı diyor. Mutlak olarak eyleme gücünün belirli bir varlık için en alt düzeye vuruşuna yani dibe vuruşuna da ölüm diyor. Peki eyleme gücünün azalması neydi? Nefret. Dolayısıyla çok kolay anlayabilirsiniz ki Tanrı'dan kimse nefret edemez. Çünkü sonsuz bir kederle etkilenmiş olması gerekir. Sonsuz bir kederle etkilenmek ise ölmüş olmak anlamına geliyor. Buradan fikirlerin biçimsel gerçekliğinin de özelliğini, temel bir özelliğini yakalıyoruz. Spinoza'da gerçekten anlaşılması en zor olan noktalardan birisidir. Belki kitabının bütününü geçtikten sonra geriye dönerek bu tür bir aydınlatmaya girişebiliyoruz. Bir tanrı fikrinin sonsuz bir varlığa ilişkin olduğu ölçüde sonlu bir varlığa ilişkin olan bir fikirden sonsuzca daha kudretli, daha güçlü olduğunu söylüyordu. Bu basitçe şu demek. Bir sinek de size, bir sinek fikri de size bir keder verir. Varoluş gücünüzü azaltır. Yalnız bu çok az bir orandadır. Yani cürmü kadar yer yakar bir sinek fikri. Sinek ne kadarsa sinek fikri de o oranda varoluş gücünüzü etkiler. Sevmediğiniz bir şey olduğunu varsayıyorsak, sevmediğiniz bir varoluş biçimiyle, sevmediğiniz bir karşılaşma olduğunu varsayıyorsak, yani size keder vermiş bir varoluş olduğunu, varlık olduğunu varsayıyorsak sineğin. Bu keder varoluş gücünüzü sonsuzca yok edecek değildir. Sonsuzca indirecek, azaltacak değildir. Dolayısıyla bir sinek fikriyle karşılaştığınızda içinizde duyduğunuz, ona karşı duyduğunuz nefret sizin bedensel ve tinsel birliğinizi, entegritenizi ya da varoluş formülünüzü diyeceğim doğrulamasa bile kötü yönde etkilemiş olsa bile bu çok az bir oranda gerçekleşecektir. Ama varoluş gücünü tümüyle kaybetmek demek, yani sonsuzca kederlenmek demek yok olmanın imgesinin eşliğindedir. Yok olmanın imgesi bizim sonumuzdur. Yani bir insanın, herhangi bir varlığın, herhangi bir sonlu varlığın sonsuz kederle, yani ölümle doluşudur. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bu noktaya kadar. Elbette haz duymaya, yani yaşam kudretlerini arttırmaya sürekli eğilimlidirler, ama yaşam kudretlerini arttırabilecek nedenler konusundaki bilgileri o kadar kıttır ki doğal durumda. Doğal hallerinde her yerde bir sürü kötülük ile karşılaşırlar ve kederle etkilenirler.
Burada bilgi de keşfedilen bir şey. Bilgi dediğimiz biraz onu keşfedilen bir şey. Yoksa bilgi ne bilgi? Ne oluyor?
Bilgi mi? Basitçe Spinoza açısından üç türlü bilgi var. Birisi duyumsal bilgi. Duyumsal bilgi nedenlerin fikrinin eşlik etmediği bir bilgidir. Bir bilme halidir.
Bir de şey geldi.
Tanrı güçlüdür falan demiyor Spinoza. Tanrı gücün kendisidir. Sonsuz gücün ta kendisidir. Tanrı başka bir şey değildir. Sonsuz üretme gücüdür. Yani her şeyi sonsuzca çekip çeviren güce Tanrı diyor. Yani Hristiyanlığın sonsuz güce sahip Tanrı anlayışını yıkmaya yönelik bir eleştiri bu. İşin aslında.
Ya mesela Daredevil filminde de
anlamadım henüz de. Bu. Varoluş gücünün azalması bir hüzündür, kederdir. Artması bir hazdır. Bir haz bizim varoluş gücümüzü arttıran, azaltan şey değildir. Bir haz ile keder. Anlatmaya çalıştığım öyle bir şey. Yani bu aydınlık mı bu yönü? Zaten çoğunluğun öyle yaşadığını söylüyor Spinoza. Ve başlarına bir sürü bela geldiğini söylüyor bu yüzden. Yani multitudo, yani çoğunluk, insanların çoğu gerçekten böyle yaşıyorlar. Çünkü tümüyle pasif duyguların, pasif oldukları duyguların, pasif duygu basitçe pasyon. Acı çekme demektir yani. Üstelik de devlet sistemleri falanlar filanlar genelde bu pasif duyguları bendelerinden talep eden ve bunları işlemeyi, bunları üretmeye yönelmeyi tercih eden oluşumlardır. Spinoza'nın bütün siyaset felsefesi zaten bunun üzerinde kuruluyor. Pasif duygu nedir? Mesela korku. Ama Spinoza biliyor ki salt korkuyla herhangi bir devlet ayakta tutulamaz. Neye başvurması gerekir? Mesela güven duygusuna. Güven vermesi gerekir tebaalarına. Ya da diyelim ki korkunun tersi olan umut, ütopyalar. Umut duygusuna hitap etmesi gerekir. Machiavelli zaten bunları incelediydi. Yani Spinoza'dan önce. Hangi duyguların bir hükümdar tarafından üretilmesi gerektiğini tebaalardı. Spinoza'dan çok daha ayrıntılı, daha tarihsel verilerle falan filan incelediydi. Ama bir duygunun ne olduğunu gerçekten anlamak gerekiyor bu şeyde. Anlamadan da geçmemek gerekiyor. Bir duygu her zaman varoluş gücümüzde bir artış ya da azalıştır ve bundan başka da bir şey değildir. Bunu değiştirmez. uğraşırken sezilebilecek bir şey var. Sat bir Spinoza'dan sonra modernliğin diyelim, aydınlanma çağının bir tür nesneleştirme dünyasını yaşıyor. Mazoş ise kendisini nesne kılandır. Ama bu ne demek? Kendisini neyin nesnesi kılandır? Her ikisi de acıyla belirli bir ilişkisi olan, acı ve hazla belli bir ilişkisi olan insanlar ve edebiyatlarına baktığınızda, genel olarak okuduğunuzda şunu görmeden edemiyorsunuz. Bu tamamen öyle bir ekonomi politik meselesi sattı. Sad'ın bütün romanlarına bakın, içinde bir ekonomi politik derdin, Ricardo'cu, Adam Smith'ci bir ekonomi politik derdin bulunduğunu görürsünüz. Marksist değil. O da şudur. Ekonomi politiğin gelişmesine dikkat edin. Marx açısından ekonomi politiğin doğuşu zenginliğin analizinin, yani işte toprak, bir ülkenin elindeki hazine, bir kralın hazinesi ya da devletin elindeki malzeme, kaynaklar falanlar filanlar, göz artık bu nesneler düzeninden zenginliği üreten başka bir şeye doğru kayıyor. Başka bir şeye doğru çevriliyor. Yani insan aktivitesine, bir tür insan öznerliğine bağlanıyor zenginlik. Ve bu insan öznerliğinin iki yönü var. Birisi emek, yani insandaki üretken faaliyet, öteki ise sermaye. Adam Smith ve Ricardo'nun Marx'a göre göremedikleri şey, sermayenin ve emeğin farklı şeyler olmadıkları. Öznerliği yanlış yerde kurdukları, çünkü sermayede kristalize emekten başka bir şey değildir. Yani bir sınıf olarak burjuvazinin artı değer şeklinde çekip aldığı ve kendi öznerliğini üzerinde oluşturduğu miktar bir sürü kuşağın kolektif emeğinin ürününden başka bir şey değildir. Ama her durumda ekonomi politik dediğimiz şey bu nesneler tarafından, işin ağırlığın özneler tarafına kayışı demektir. Tıpkı Kant konusunda bahsettiğimiz gibi. Hani artık arzu açısından, arzulama yetisi açısından nesneler dünyası önemli değil de özneler dünyası, Kopernikusçu devrimin dediği şey önemli hale geldiyse. Aynı şekilde Freud açısından. Freud'dan önce psikoloji şununla ilgilenir daha çok. İnsanlar neleri istiyorlar daha çok?